أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Dünkü bahsimizde imamın fazilet açısından ümmetin en efzeli olması gerektiği konusunda durduk ve sonundaki ayetin ki işaret edilmişti Kur'an-ı Kerim ayetlerinden de bu istifade ediliyor bazı ayetlerden. Burada verilen bir ayeti kerime vardı. اَفَمَنْ يَهْدِي لَلْحَقِّ فَحَقُّ اَنْ يُتَّبَعَنْ مَنْ لَا يَهْدِي لَا اَنْ يُحْتَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ayetinin ne istinad etmişti bu konuyla ilgili. Ki Allah Teala buyuruyor ki Hakk'a hidayet edene mi daha layıktı ki ittiba edilsin, peşinden gidilsin, yoksa kendisi hidayet edilmedikçe hidayet olmayan bir kimsenin mi peşinden gidilmesi uygundur? Burada nasıl hükmediyorsunuz? Aklınız size ne emrediyor burada diye Allah Teala bir soru mahiyetinde insanlara sormuş. Tabi olarak insanların aklı burada doğal budur ki hidayete, Hakk'a hidayet edenin peşinden gidilmesi gerektiğine dair cevaptır. Allah bu soru mahiyetinde sormuş ve insanlara bunu hatırlatmıştır. Kur'an'ın tercümesini yapmamıştık. Tercümesini okuyorum. Hemen geçelim bir diğer şarta. Bugu ayaz şerikan şuma kesi hes ki bir suyu hak rehberi mikuned. Tercümesinde öyle diyor. Diyor ki söyle acaba sizin ortaklarınızdan, ortak koştuğunuz kimselerden, peşine takıldığınız kimselerden bir kimse var mı ki Hakk'a doğru, Hakk'a hidayet edici olsun? Bu hudas ki bir suyu hak rehberi mikuned. Söyle ki Allah'tır ki Hakk'a doğru hidayet eder, Hakk'a hidayet eder. Buraya kadar ki ayetin ön kısmıdır ki burada bu Arapçasında vermemiş. Şimdi bundan sonradır bu Arapçanın tercümesi. Pes aya kesiki bi suyu hak rehberi mikuned. Size var terest. Bu durumda diyor acaba Hakk'a hidayet eden mi daha layıktır? Mevrudu peyrevi karar giret ki takip edilsin, peşinden gidilsin. Ya kesi ki rahnemi nimayet, ya o kimse ki yol gösteremez meğer on ki hod hidayet şevet, yani ki onun kendisine de bir hidayet eden olsun, ona bir yol gösteren olsun. Şumara çiş ode sizler ne olmuş, çigune daveri mikunet, bu konuda ne şekilde hükmediyorsunuz, hakemliğiniz nedir? Ki elbette buradaki insanın aklının hakemliği, fıtratın hakemliği Hakk'a hidayet eden kimsenin peşinden gidilmesidir. Onun önderliğinin kabul edilmesidir ki doğal sonuçta budur. Şia da bunu söylemekteydi. Yani İmamın gereği kendisi hidayet ehli olmalıdır ki hidayette hiçbir kör noktası olmamalı ki, körlüğü olmamalıdır ki diğerlerini hidayet edebilsin, onun peşinden gidilebilsin. Ama eğer imamın kendisi de hidayetten yoksunsa o zaman bizi hidayet edici olamaz, onun peşinden gidilmesinin bir anlamı yoktur. Bu dünenki bahsin son bölümüydü. Arz edeyim ki bugünkü bahsimizde Şia'nın imamda aradığı şartlardan dördüncüsü Allah tarafından ya Allah'ın peygamberi tarafından bizatihi açıkça bu makama nesbedilmesi, tansip edilmesi, yani bunun bu kadar bu makama geldiğini bir beyanla bildirilmesi. Şia bu şartı koşuyor. Bu şartı biraz sonra daha az edeyim ki bir sonraki bölümde, yani ehli sünnete göre imamete geçmenin yöntemleri, imam olmanın yöntemlerinden sonra Şia'ya göre imamete gelmenin yöntemine değinecektir. Orada bunu daha açacaktır. Yani velhasıl Şia diyor ki bir kimsenin imam olduğu ancak ilahi bir beyanla, Allah tarafından bir beyanla veyahut da Allah'ı temsil eden peygamberi tarafından bir beyanla veyahut da Allah ve peygamberinin imamet makamına getirildiğini ve manevi bir imam olduğu bir belirtildiği kişinin beyanıyla bir kimsenin imamet makamında olduğu, imamet makamına geldiği anlaşılmış olur. Dolayısıyla her imamda nas gerekiyor, yani ilahi beyan gerekiyor. Bunun izahatı çok daha sonra yapılacaktır diye burada fakat tercümesini yapalım. Daha sonra bu nüktenin üzerinde duracağız. Çahar mensus buden, imamda aranan dördüncü şart nasla beyan edilmesidir. Naslan belirlenmesidir. Çağrımı şart et şerait imam vücudu nes ber imameti uz. İmamın şartlarından dördüncüsü onun imametine dair nassın, yani ilahi beyanın, açık beyanın olmasıdır. Burada bu bir kelime in, bu ey yazmış da bu in. İn şart fil vâdî bi behs az revişi ruh. Revişi meşru ve muteber berayı teyin imam baz mı geldi? Diyor ki bu baz. Diyoruz ki imamda gerek nas olmalıdır onun imam olduğuna dair. Bu şart gerçekte imamın tayin edilmesindeki yöntemin, ya imamın meşru ve hangi yöntem, imamın tayinindeki yöntemlerin hangisinin, hangi yöntem meşrudur, bu meşru yöntemin ne olduğunu beyan etmeye dönmektedir. İn şart fil vâkı, bu şart gerçekte bi behs-i ezrevişi meşru, meşru yöntem ve muteber ve itibarı olan, doğru olan yöntem berayı tayini imam baz mı gerdet, bu imamın tayinindeki meşru yöntem, muteber yöntem nedir? Onun o bahsa dönmektedir bu şart. Den nezeri şiaya göre tenharrahi tayini imam anes ki şiaya göre imamın tayinindeki tenha, yani imamet makamında bir şahsın müşahhas olmasının belirgin, işte budur imam denilebilmesi için buradaki tek yol budur ki peygamber Allah Resulü ya şahsi ki imamete sabit şudes veyahut da önceden imameti sabit olan, kesin olarak bilinen bir kimse ba beyan-ı resa ve hali es ibham, açık bir beyanla ve ibhamı olmayan, ibhamdan hali olan bir beyanla, yani açık ve net bir beyanla uğra ilam kune, bir kimsenin imamet makamına tayin edilmesini, edildiğini ilam etmesidir bu en tek muteber ve doğru yöntem. Ve veyra bi canişini hiş bi gumaret, ve açık beyanla onun kendi yerine de kendisinden sonra imam olduğunu ve kendi yerinde olduğunu onu oraya tensip ede, oraya koya, yani onu o makama getirem. Ama bu şiaya göre budur. Bu dört şia bu şartı koşuyor. Ama der nezer ehli sünnet mu'arrifi nesli peygamber tenharrahi muteber teayyin imam nis. Ama ehli sünnete göre diyor evet, eğer bir kimseyi peygamber tayin ederse ehli sünnet de kabul ediyor. Diyor tayin, peygamberin tayin ettiği takdirde tamam. kabul ediyoruz ki eğer bir kimseyi peygamber tayin etse geçerlidir. Ama tek yol bu değil. Belki bundan başka diğer yollar da var ki bu bölümde, yani bu aşağıdaki bölümde onlar izah edecektir. Şia'ya göre tek imametin belirlenmesindeki tek doğru yöntem, meşru yöntem peygamberin veyahut da imameti sabit olan kişinin açık beyanıyla bu bildirilebilir. Bu bir kimse bu açık beyanla bu makama gelebilir. Ama ehli sünnete göre yok. Bu tenha yol değil, tek yol bu değil. Evet, peygamber bir kimseyi kendisinden sonra eğer kendi ümmetin imamı olarak, önder olarak olduğunu beyan ederse bu geçerlidir diyorlar. Ama tek yol bu değil. Ve onlara göre de peygamber kendisinden sonra bu makam için kesin bir dille bir kimseyi tayin etmemiştir. Ümmeti kendi başına bırakmıştır. Dolayısıyla diğer yöntemlerle peygamberin yerinde halifeler seçilmiştir. Eğer peygamber diyorlar ki beyan etseydi tabi olarak geçerliydi ama peygamber beyan etmedi. Dolayısıyla ashab da geldi kendi aralarında meşveretle Ebu Bekir'i halife olarak seçtiler. Veli emma der nezer ehli sünnet marifi nes, ya peygamberin tanıtması marifiyi peygamber, yani nes peygamberin beyanı tenharrahi muteber tayin imam nis, imamın tayinindeki tek muteber ve meşru yol değil. Belki aksine rahayı digeri nis vücud daret, başka yollar da vardır. Şimdi bu başka yollar hangileridir? İşte bu bölümde revişayı tayin imam der nezeri ehli sünnet. Ehli sünnet ulemasının nezerine göre imamın tayin edilmesi, imamet makamına getirilmesinin yöntemleri. Elbette dedim, o zaman demek ki ümmetin tamamı bu Şia'nın dediği yöntemde ittifak etmişler. Şia diyor ki gerek peygamber tayin eder, peygamberin tayin etmesi meşru yöntemdir. Ehli sünnet de bu yöntemi kabul ediyorlar. Yani külli olarak, bir kural olarak bunu kabul ediyor. Kubra olarak. Diyor ki evet, peygamberin tayini meşru bir yöntemdir. İmamın tayininde muteber bir yöntemdir. Belki de hatta en doğru yöntemdir. Ama ehli sünnet bu yöntemin kabul etmekle birlikte bunun tahakkukunda şüphe ediyor. Diyor ki bize göre peygamber tayin etseydi amenna kabul ederdik ama peygamber tayin etmedi. Şia ise peygamber tayin etti dedik diyor. Onlar diyorlar peygamber tayin etmedi. Dolayısıyla peygamberden mesela diyelim ki kendisinden sonra İmam Ali Aleyhisselam'ın ümmetin önderliğini ima eden her türlü beyanı ehl-i sünnet bir şekilde tevcih ediyor. Diyor ki işte bunun manası imamet makamına getirilmek, peygamberden sonra ümmetin önderi olarak ümmete tanıtmak değil. Bunun manası başka şeydir. Şia ise diyor ki hayır, bu peygamberin beyanlarının manası İmam Ali Aleyhisselam'ı kendisinden sonra ümmetin hidayet önderi olarak tayin etmesidir. Bu başka şekilde yorumlanması mümkün değil. Şia ile Ehl-i Sünnet'in davası suğradadır takriben. Yani konunun tahakkuk edip edilmemesindedir. Yoksa kural olarak, bir yöntem olarak peygamberin tayin etmesinin geçerliğini hiçbirisi inkar etmiyor. Çünkü Ehl-i Sünnet peygamberin kendisinden sonra bir kimseyi tayin ettiğine inanmadığından dolayı, bunu kabul etmiyor, etmediğinden dolayı bu sefer ne diyorlar? Diyorlar ki ashab kendi aralarında kendilerine önder seçmek zorunda kaldılar. Peki bu önder seçmekteki meşru yöntemler hangisidir? Hangi yöntemlerle ümmet kendilerine bir rehber seçebilirler? Bunlar üç yöntem burada beyan ediyorlar. Birincisi budur ki ümmetin tamamı gele ona biat eder. Yani mesela diyelim ki ümmet mesela peygamberden sonra bakarlar ki tabii bir liderlere, bir imama, bir öndere ihtiyaçları olduklarını görüyorlar. Ne yapalım? Kendileri gelip bir seçimle mesela diyelim ki biat, hepsi birlikte bir şahsa biat ederler. Ümmetin tamamının bir kimseye biat etmesi, yani özgür seçim şeklinde olması, bu meşru yöntemdir ve en meşru yöntem budur, en doğru yöntem budur. Bunun dışında başka doğru yöntem var mı? İkinci yöntem de vardır. O da nedir? O da ümmetin ileri gelenlerinin, akıl sahiplerinin ehl-u hel ve akdi, yani ümmetteki sorunları çözen kişiler, ümmetin ileri gelen beyin kitlesinin, kabile reislerinin, ulemasının, velhasıl ümmetin önemli kişilerinden, önemli kişilerinin tamamının veyahut da onlardan bir grubunun ve hatta sözünü kabul görecek bir kişinin bile. Yani eğer ümmetin içerisinde mesela diyelim ki ümmet sözüne itibar edecek bir kişi bile gelip bir tanesini dese ki ey ümmet, ben bu kimseyi size imam olarak seçtim ve ben de buna biat ettim, bu kimsenin imameti artık meşrulaşmış olur. Ya halka düşen de bu olur ki bu meşrulaşmış imama boyun eğsinler, hepsi gelip ona biat etsinler. Madem ki ümmet içerisinden o belirgin kimseler, elit takımı bir kimseye biat ettiler veya onların içerisinde çok önemli olan bir kişi bile biat etti, ümmetin geri kalan ferdine boyun eğmek, itaat etmek düşer. Bu da ikinci yöntem. Üçüncü yöntem nedir? Üçüncü yöntemde zor kullanmak. Eğer bir kimse mesela diyelim ki güç kullanarak, elbette imamete ehliyeti olan bir kimse, onlara o imamda olması gereken zorunlu şartları saymışlardı. Bunda aradıkları en tek zorunlu şart da o da Müslüman olması. Eğer bir Müslüman bir fert öyle bir güç sahibi oldu, kabilesi, atrafı, çevresi, imkanı vardı, geldi o boşluğu doldurdu ve gücüyle o makamı aldı, iktidarı ele geçirdi. Bunun da hükümeti, bunun da imameti meşrudur. Halk buna itaat etmekle mükelleftirler. Şimdi burada sanıyorum ki bu üç şeyi söylemiş, bir tanesi de benim yine zihnime gelir burada. O da budur ki önceki halifenin de birisine yer belirlerse, yani mesela bu üç yöntemle birisiyle iktidarı ele geçiren bir kimse, bir halife, bir imam kendisinden sonrasında birisini tayin ederse, eğer derse ki ben tayin ediyorum aynen Resulullah'ta olduğu gibi, nasıl eğer Resulullah tayin etseydi geçerlidir, bunlar diyorlar halife de eğer tayin ederse geçerlidir. Bunu da kabul ediyor. Yani bu da bir dördüncü yöntemdir. Hala bilmiyorum burada işaret etmiş mi, yetmemiş mi? Yani benim zihnimde burayı şimdi tam hatırlamıyorum, Metlev burada ne demiş yani bu konuda. Nasıl?
Burada nasıl peygamber, Arap'a nasıl peygamber, nasıl imam-ı sahabedir?
He, o Şia ile işte, nasıl imam demişti. Yani onu asıyorum şimdi, metinde geleceğiz. Şimdi mesele şudur ki ehl-i sünnetten bahsediyoruz yani. Ehl-i sünnet. Ehl-i sünnet ne diyor? Ehl-i sünnet peygamberin nasını kabul ediyor. Diyor eğer peygamberin nası olursa amenna, başımız gözümüz üzerine. Şia da diyor ki gerek peygamberin nasıyla olur. Burada Şia ile ehl-i sünnet ittifak ediyor. Şia diyor ki peygamberin nası olmazsa olmazdır. İlla budur, başka bir yöntem yoktur. Yani hatta o peygamberin nasıyla belirlenen bir imamın nası da yine peygamberin nasına dönüyor. Çünkü o da peygamberin emanetçisidir. Dolayısıyla Şia'ya göre nas sadece peygamberin de aslında. Peygamber de kendisinden değil. Peygamber de kendisinden konuşmadığına göre, Allah'ın emanetçisi olduğuna göre aslında nas Allah'tandır. Yani Şia diyor ki imamı Allah tayin eder. Nitekim Resulü de ancak Allah tayin eder. Şia'nın görüşünün meali budur, dönüşü budur. Ehl-i sünnet diyor ki, evet eğer peygamber tayin ederse amenna, biz de kabul ediyoruz, peygambere karşı gelmeyiz. Peygamber eğer dese ki benden sonra sizin önderiniz filan kesti, biz de ona iman ederiz, yani peygambere karşı gelecek durumda değiliz. Sizin bu dediğiniz yöntem meşru yöntemdir. Ama ehl-i sünnet Şia'ya itiraz ediyorlar ki, hani peygamber nerede tayin etti? Peygamber tayin etmedi diyorlar. Tayin etseydi gözümüz üzerine, başımız üzerine. Tayin etmedi diyor ehl-i sünnet. Dolayısıyla peki peygamber tayin etmedi, başka yöntem var mı? İşte bu dediğimiz yöntemler, bu dört tane yöntemi ortaya koyuyor peygamberin tayin edişinde. Nedir? Bir, ümmetin kendisinin seçmesi. İki, ümmetin ileri gelenlerinin tamamının seçmesi. Üç, ümmetin ileri gelenlerin hatta birisinin de seçmesi. Üç, iktidarı güçle ele geçirmek. Dört, iktidarda bulunan bir imamın kendisinden sonraki imamı tayin etmesi. Bu dört tane yöntemi de meşru yöntem olarak önümüze koyuyorlar. Ve bu peki iktidarda bulunana nasıl bu hakkı veriyorsunuz? Bunu iktidarda bulunan halife kendisinden sonra benim yerime filan kestir derse ümmete düşen budur ki ona ittiba etsinler demelerinin gerekçesi burada yatıyor ki çünkü Ebu Bekir'in Ömer'in halife seçişi bu şekilde oldu. Ömer'i ahle, yani Ebu Bekir'de diyorlar ki ümmet toplandı, bir araya geldi. Peygamberden sonra geldiler Beni Saide'de toplandılar. Ümmetin bireyleri, eshab toplandı. Kendi aralarında tartıştılar. Nihayetinde Ebu Bekir'e biat ettiler. Orada ümmetin bir araya gelerek, yani seçimdir dediler, Ebu Bekir'in hilafeti seçimle iktidara gelmiştir. Peki Ömer'de böyle bir seçim oldu mu? Ömer'de ne ümmet arasında böyle bir seçim olmuştur? Ve ne de ki ümmetin ileri gelenleri bir araya gelip Ömer'i bize halife seçiyoruz diye bir karar vermiş değiller. Ömer'in hilafetinde ümmetin bir araya gelip tartışması da söz konusu değil. Ümmetin eli takımının gelip tartışması da söz konusu değil. Belki ümmetin hem elit takımı ve hem de ümmetin kendisi Ömer'in hilafetine karşıydılar. Ki karşı oldukları buradan dedi ki, ikide bir Ebu Bekir'e itiraz ediyorlardı. Diyorlardı sen bizden kendinden sonra istiyorsun Ebu Ömer'i ki çok haşim bir insandır. Tahammül edilemez bir ahlak yapısına sahipti. Onu mu bizim başımıza koyacaksın? Ebu Bekir'e itiraz ediyorlardı. Senin hilafetini kabul etti ama Ömer'i bize musallat etme diye herkes itiraz ediyordu. Ama buna rağmen Ebu Bekir bir yazıyla, yani o da en son anında ayrılıp ayrıldığı bir durumda, yani mesela o vasiyeti yazıyor ki benden sonra sizin halifeniz Ömer'dir diye yazarken, yazacağı vasiyette bütün tarihlerde Şiasıyla, Ehl-i Sünnetiyle böyle geçiyor olay. Ebu Bekir bu vasiyeti yaptığı sırada kağıt istedi ya, getirin ben vasiyetimi yazacağım diye. Ve Osman da o zaman meclisteydi. Osman kağıdı hazır etti. Elinde kalem vardı. Ama Ebu Bekir bir şey demeden bayıldı. Bir baygınlık geçirdi. Bu baygınlık esnasında Osman yazdı ki, oraya bir cümle yazdı. Ben size halife olarak kendi yerimde Ömer'i tayin ediyorum. Bu cümleyi Osman yazdı. Ebu Bekir'in ağzından çıkmadı. Daha sonra Ebu Bekir kendisine geldi ve sordu ki bir şey yazıldı mı? Ne yazdınız? Osman dedi ki ben bunu yazdım. Biliyordum sen bunu söyleyeceksin diye. Ben yazdım ki benim yerimde halife Ömer'dir. Dedi tamam. Evet, ben de bunu söyleyecektim. Onayladım. Dolayısıyla Ömer'in hilafete gelmesi Ebu Bekir'in tayiniyle olmuş. Yani ümmetin ne elit takımı ne ümmetin bireyleri bir araya gelip bir meşveret söz konusu değil. Dolayısıyla bunu da meşru bir hilafet yöntemi olarak görüyorlar ki buna Ömer'in de mesela hilafeti meşrulaşmıştır.
Hocam, evet. Osman ilk orada kendi adını yazmamış.
Bunlar artık bilahare bir bir de konjektür vardı. Öyle kolay değildi. Bunlar kendi aralarında bir örgütüydüler. Sıralarda belirlenmişti. Azide'nin kendi aralarında iktidarı nasıl paylaşacaklarını kendileri biliyorlardı efendim.
Hocam?
Evet.
Peygamber kendisi tayin etmemişti derken, peki bu Kadir Hüm olayını nereye koyuyorlar?
Dedim ya, buna dair mesela Kadir Hüm olsun, peygamberin ben sizin aranızda iki emanet bırakıyorum, birisi Kur'an, birisi Ehl-i Beytim olsun, Ali benden sonra sizin velinizdir gibi olsun, ya Ali benim bana nispet, Harun'un Musa'ya nispet olan mevkiindedik gibi tabiri olsun. Bütün bu tabirleri ki Şia bunlara temessük ediyor, diyor ki bunların tamamı, yani işaretler, bunların tamamı Peygamberin İmam Ali Aleyhisselam'ın önderliğini bize tayin ediyor. Diyor ki ey ümmet, hidayet buradadır, buradan sapmayın. Bunun hepsini bir şekilde yorumluyorlar. Birisini mesela diyelim ki muhabbete yorumluyor, birisini başka bir şekilde. Bir şekilde bunlardan bir kuşku ve bir tereddütle yaklaşıyor. Şia'nın buradaki istidlallarını çürütmeye çalışıyor. Bu şeyler, Şia'nın mesela diyelim ki buradaki delilleri, yani İmam Ali Aleyhisselam'ın hilafetine olan delilleri, tansisine, İmam Ali'nin tayinine dair olan delillerine geçtiğimizde, bu iki grup arasındaki, bu aradaki bu şeyleri, yorum farklarını göreceğiz. Mesela Şia men kuntu mevlahı fehada aliyyün mevlah derken diyor ki Şia, yani bundan ben peygamberin son sözü budur ki benim yerimde Ali'dir. Ümmete bunu ilan olarak anlarken mesela ehli sünnet burada başka bir şekilde mana getirmeye çalışmıştır. Bunların yorum farklarını göreceğiz. Bu da ehli sünnetin imamı tayin etme yöntemleridir. Ki tayin etme yöntemleri o zaman oldu 5 tane ve anlattığıma göre peygamberin belirlemesi ki diyorlar o yoktur. Olsaydı amenna. İkincisi ümmetin seçmesi. O diyorlar bu nerede var? Hangisi? Ebu Bekir'in hilafeti. Üçüncüsü ahli hel ve akdin ümmetin elit takımının seçmesi. Bunu da mesela Osman'ın hilafetinde diyorlar. Osman hilafeti mesela ümmetin elit takımını seçimiyle olmuştur diyorlar. Çünkü o şura meselesi var. İktidarı zorla ele geçirmek, bütün Abbasi ve Emevi hanedanının hilafeti bu şekilde meşrudur. İktidarı zorla ele geçirmek. 4, 5 arz edeyim ki bir de imamın yani halifenin kendisinden sonrasını kendi yerine tayin etmesi Ömer'in hilafeti. Bu şekilde bu yöntemleri onlara göre meşru yöntemlerdir.
Hocam, ben çok anlıyorum, bir şey anlamıyorum. Şimdi halktaki bu inanış, yani buna inanmayı sağlayan şey nedir? Mesela peygamberi yani tam evliliğini kaybetmişler, doğrudur, bir önder istiyorlar. Ama mesela başa geçen herkesi kutsamışlar, kutsal saymışlar.
Evet.
Bunu neye dayanarak peki yani kabul etmişler?
Şimdi bunlar
yani
başta...
Şimdi
yok yani mesela yani ehli sünnet aynı zamanda mesela diyelim ki özellikle diyorsunuz ki o üç tane halife yani dört hulefaya dört tane halifeyi kutsal olarak da görüyorlar. Yani bu kutsallığı neye dayanıyorlar? Şimdi bunlara kutsiyet atfetmek de bir şekilde Şia karşısında Şia'nın imamlarının karşısında geri kalmamaktan kaynaklanıyor. Şia kendi imamlarını peygamberler gibi kutsal görüyor. Yani kutsal insanlar, mübarek insanlardı diyor. Şia budur. Peki bu mübarek insanlar karşısında biz gayri mübareklere mi tabi olduk? Bu sefer kendi önderlerine mübareklik de atfetmek durumunda kalmışlar. Özellikle bunu ilk üç halifede bunların mübarek insanlar olduğunu bir şekilde inandırmaya çalışmışlar. Dolayısıyla ehli sünnetin bir grubu yani mesela diyelim ki İbn-i Ebi'l-Hadid gibi kimseler İmam Ali Aleyhisselam'ı en üstün kişi olmakla kabul etmekle birlikte diyorlar ki Allah üstün olmayanı üstün olanı önden öne geçirdi şeklinde kendilerini aldatıyorlar. Ama Ehl-i Sünnet'in büyük bir çoğunluğu üstünlükte sıralamayı hilafetin sırasını gibi görüyorlar. birinci en üstün kişi, Allah'a en yakın kişi Ebu Bekir'dir. Peygamberden sonra, sonra Ömer'dir, sonra Osman'dır, sonra Ali'dir şeklinde sıralıyorlar. Hilafetin sırasını da aynı zamanda üstünlük makamını, fazilet makamını da böyle sıralıyorlar. Bu şekilde inanmaya çalışıyorlar. Bunu da artık Şia karşısında mecburdular bu şekilde yani göstersinler.
Şimdi, o zaman da yani tüm insanlar bu şekilde inanmıştı. Mesela atıyorum ondan 50 yıl sonra falan bu inanıştım olarak yerleşmiş. O zaman da mevcut
mu? Yok, o zaman ilk başta o kadar mevcut değildi. Daha sonra bunu yerine oturtmak zorunda kaldılar efendim. Evet.
Hocam başlayayım. Ben de şunu merak ettim hakkında sorusunu sorduğunda. O zamanki ashabın ki siz de duyurduğunuz Ebu Bekir'e bile Ömer'in başa geçmemesi konusunda dile getiriyorlardı ki o bizim başımıza geçmesin, onu bize musallatın. Ömer'e karşı bu kadar tepkiliyken nasıl oldu da Ömer'in kıyafetinde ses çıkmadı ya da çıktıysa nasıl oldu?
Ses çıkamıyordu çünkü ilk başta artık herkesi sindirmişlerdi. Selman-ı Farsi diyor ki biata, yani biat İmam Ebu Bekir'e hilafette biat alırken peygamberin evini yani peygamberin kızının kapısı yakılır ise bu sindirmeler oluyorsa daha kimse de bu işe daha sonra özellikle mesela diyelim ki Ebu Bekir'in hilafetini yani Medine'de olmayıp Medine dışında olayı duyunca şaşkın olup da nedir ne olup bitiyor biz peygamberden böyle duymamıştık Ali'yi bekliyorduk şeklinde şeyleri zekatları yani mali farzlarını devlete verecekleri o aidatlarını merkeze göndermeyenlerin başına gelenler onların hepsinin kılıçtan geçirilmesi sağlanınca artık kimsenin bu alanda bir sesi çıkmadı ta ne zamana kadar? Osman'ın dönemine kadar kimse bu sesi çıkaramadı. Osman'ın dönemindeki Osman'ın hataları öyle bir hatalar oldu ki artık hatta kendi taraftarlarını, hatta iktidar taraftarlarını bile artık ah dedirtti. Onlar da Osman'a karşı çıkınca mesela bunların en başında gelen Talha ve Zübeyr gibi insanlar, Ayşe, Ümmül Müminin Ayşe gibi mesela Ayşe'nin öldürün bu, affedersiniz yani ben o kelimeyi kullanayım, ihtiyarı, bu bunamıştır, bu mesela diye bunamış ihtiyarı öldürün şeklinde fetvalar vermesi. Bu dönemde artık halk sesini çıkarabilme cesareti buldular. Osman'ın da o şekilde alaşağı edilmesinden sonra Ali Aleyhisselam etrafına kümelenmeye çalıştılar. Ama yine de planlar bitmedi. İmam Ali Aleyhisselam'dan da savaşlar başlatıldı efendim.
Evet. Yani bunları cevaplarken gördünüz ya daha sonra böyle bir kutsallaştırma gerçekleşmiş. Peki en başında o zaman Ebu Bekir'i tercih eden içtima içinde aslında Osman'ı tercih eden içtima ile benzerlik geliyor mu? Yani o zaman madem halkın çoğunluğu Hazreti Ali'yi bekliyormuş. Yani bu yine Osman'ı seçen grup gibi belirli bir grup değil mi? Ebu Bekir'i tercih edenler.
Ebu Bekir'i tercih edenler mi? Ebu Bekir'i tercih edenler bunlar zaten ön plan önceden yapılmıştı her şey. Peygamberin vasiyetinin engellenmesi biliyorsunuz. Peygamberin evinde tartışma çıkarılması planlı bir hareket idi. Peygamberin ısrarla Usame'nin ordusunu Medine'den uzaklaştırmaya çalışmasına rağmen Medine'den gidilmeyiş bu planın uygulanma şeylerinden idi. Peygamberin Tebuk Savaşı'ndan dönürken Peygamber'e terör planının hazırlanması, peygamberin devesinin uçurularak uçuruma, peygamberin şehit edilme planının hazırlanması, bu hazırlıkların tamamı var idi. Yani bu hazırlıklar yapılmıştı. Dolayısıyla o zaman belirlemişlerdi. Yani bir şekilde bir şey olsun ki hem de öyle çok da şey olmasın yani halkın çok acayibine giden bir şey de olmasın. Bir şekilde olsun ki biraz da halkın da kabul görsün. Ebu Bekir'in yaşı itibariyle peygamberin şey olması oldu, eşinin babası olması hasebiyle ve bu şekilde ki onu da o düzene koymuşlar. İmam Ali Aleyhisselam özellikle ki İmam Ali Aleyhisselam'ı zorla biata götürürken Ömer'e bu cümle diyor. Diyor bugün diyor sen bu şeyi bu buna götürüyorsun. Maksadın daha sonra bunu kendi ya kapına çekmektir. Yani sen bu kadar şimdi sert şekilde bu vekile biat istemenin amacı altında kendi iktidarın da yatmakta. Aslında sen buna bir halkı bunu sevdiğinden değil, kendi iktidarına zemin hazırlaman sebebinden dolayı Ebu Bekir'i ön plana çıkarıyorsun. Bunlar hepsi planlı projeydi, bir yani bir siyasi hareketiydi. Ama gel gör ki bu siyasi hareket çok çok büyük siyasi hareketiydi ki işte gördüğümüz gibi Müslümanların %70'ini şu ana kadar kendi egemenliği altında tutan bir siyasi harekettir. Evet. Peygamberin şehadet konusu, az edeyim ki yani peygamberin zehirlenmesi konusu, bu peygamberin de şehit olması doğrudur. Peygamber şehit edilmiş ama bu konudaki şeyler nedir? Yani peygamberi zehirleyenler, ehli sünnette mesela bunu Beni Kureyze kabilesi Yahudilerine bağlamaktadır ki orada bu Yahudi kadının arz edeyim ki şey var, yedirdiği, peygambere getirdiği bir et var, yani o ete zehir katmıştı mesela. Ondan diyorlar peygamber bir zehir aldı, çünkü eti aldı ağzına. Gerçi yemedi ama ağzını alması bu şekilde peygamberi zehirledi. O devam etti. Peygamber sanırım ki ondan 2 sene sonra veyahut da 4 sene sonra, ben hatırlı tam bilmiyorum şu anda, ya 2 ya 4 sene sonra şehit oldu. O zehrin sürekli etkisinden olmuştu. Burada farklı görüşler de ortaya koyanlar var. Peygamberin sahabeleri içerisinden, peygamberin kendi yanındakilerden de peygamberi zehirlendiğini söyleyen, iddia eden ve buna dair bir takım kanıtlar sunan kimseler söz konusu.
Ben şöyle bir şey duymuştum. Son anlarında o 4 kişinin peygamberin cismini kontrol ettiği ve hani zehirden ne hale geldiğini, hani başardık gibisinden.
Yani olabilir efendim. Yani bunlar, yani bu konularda kesin bir bilgi, delil elimizde olmadan konuşmamız doğru değildir. Velhasıl peygamberimizin de o peygamberin de dünyadan göçmesi şehadet şeklinde olmuştur. Hala bu şehadetin amili peygamberi şehit eden Yahudiler midir? Yoksa Müslümanların içerisindeki bir takım münafıklar midir? Bunun kendisi az edeyim ki araştırmaya değer bir konudur efendim. Şimdi burayı okuyalım. Reviş-i tayin imam der nezeri ehli sünnet. İmamın ehli sünnete göre tayin edilme yöntemi. Aleman ehli sünnet der beyan-ı rahayı tayin imam ittifak rey nedaren. Ehli sünnetin alimleri imamın tayin edilmesindeki yollarda aynı görüşe, müttefik bir görüşe sahip değiller. Yani görüş farklılıkları vardır. Ve ba'un hal maruftarin turugu subut imam dernize anan diyor ki bununla birlikte ki bunlar hepsi aynı görüşte değiller, onların nezdindeki en tanınmış yollar ehl-i sünnete göre peygamberin nasına ilaveten, peygamberin beyanına ilaveten ve nesli imam-ı sabık ve kendisine bir önceki imamı, yani Ebu Bekir mesela burada kastediyorlar, onun nasına ilaveten, o zaman bir peygamberin nası yani tayini, bir de önceki halifenin nası tayini, yani mesela Ebu Bekir'in nası, bu oldu ki beyat-ı ehli hal ve akde, elit takımının toplumun önde gelen şahsiyetlerinin beyat etmesi, bu da 3 ve galebe-i kahramızı nizami ve iktidarı zorla ele geçirmek 4. Bir de 5.'sini de burada işaret etmemiş. O da nedir? Halkın biat etmesi. Bu da vardır. Maksud az biat ehli hel ve akd an eski diyor ki bu ehli hel ve akd, yani çözüm, halkın sorunlarını çözen kimselerinin, onun halkın işlerinde karar veren kimselerden bunlardan maksat kimdir? Bunların biat ediyoruz olmaz ki. Bunlar kimdiler diyor ki guruh az buzurgan ve şahsiyet-i berceste-i içtimai, yani maksat budur ki toplumun büyüklerinden ve önde gelen şahsiyetlerinden bir grup imameti şahs-ı Rabbi peziren bir kimsenin imameti, imam olduğunu kabullenirler, biat ederlerse ve iltizam-ı emeli kudra bir peyrevi ezhu ve kendi ameli ittibalarını, kabullerini o kimseden ittiba ettiklerine dair ez tariqi biat eşkar nisazen, biat ederek ona aşkar ederler, ortaya koyarlar ki biz bunu artık kabullendik, bunun emrindeyiz, bunun sözünü kabul ediyoruz, biat ederek bunu ilan etsinler. Şimdi bu ehli hal, ehli hal yani ak dedik, toplumun elit takımı, ileri gelenleri, büyükleri, bunların bir ölçüsü var mı? Kaç kişi? Mesela diyelim ki ya acaba bütün İslam ülkesinin önde gelen şahsiyetleri mi olmalıdır? Bir şehrin midir? Burada bir ölçü var mı? Diyor, burada ölçü yoktur. Diyor ki elbette haddi nisabı khasi berayi teydadı beyat kunendegan vücud nedaret. Bu grubun ki dedik ehli halk biat etsin. Burada diyor bir özel bir sayı söz konusu değildi bunların biat etmesinde. Ve liza diyor bu yüzden eğer tenha yeki ez ehli helveg, eğer bu toplumun ileri gelenlerine sadece bir kimse ba şahsi biat kuned bir kimseyle biat ederse berayi sübutu imameti o onun imamlığının sabit olması için kafiz. Yollar yeterlidir. Bir tane önde gelen şahsiyet geldi dedi ki ben sana biat ettim. Arz edeyim ki bu yeterlidir. Bunlar nereden diyorlar? Diyorlar ki Ebu Bekir'in biatında ilk olarak Ömer biat etti. Ömer'in biatıyla Ebu Bekir'in biat artık hilafeti tahakkuk buldu. Ömer toplumun ileri geleniydi. Ebu Bekir dedi ki uzat elini ben sana biat edeceğim. Biat etti. Dolayısıyla artık o Ebu Bekir'in biatıyla Ömer'in biatıyla Ebu Bekir halife oldu. Daha geri kalanlarına fakat boyun eğmek düşerdi. Neyin ki mesela diyelim ki orada hepsinin bu bir şahsın biatıyla gerçekleşir. Hemçin berkez ulema-i ehl-i sünnet mutekiden yine diyor ki ehl-i sünnetin alimlerinden bazıları mutekiddirler ki eğer şahsi ya bekar geri babikar geriye niyeruyen intizami eğer bir kimse askeri gücü kullanarak vuruş gücünü kullanarak ve tevessül bir zur ve zora başvurarak güce başvurarak ver mesleği hükümet bir nişas hükümetin makamını ele geçirdi iktidarı ele geçirdiyse hükümetin makamında oturduysa imameti İslami berayu sabit mişevet bunun İslam'ı bir imam olduğu artık sabitlenmiş olur. Bu adam artık İslam'ı bir imamdır, önderdir, halifedir. Hatta eğer o şahsi fasık, zalim ya cahil başet, burada o kimse fasık da olsa, zalim de olsa, cahil de olsa yine de bu imamdır, önderdir, halifedir. Bu sadece burada aranan şart Müslüman olmaktır. Müslüman olsun yeter. Müslüman bir kimse, cahil de olsa, zalim de olsa, fasık da olsa iktidarı güç kullanarak ele geçirdiği takdirde halka ona karşı çıkmak caiz değil, ona ittiba etmeleri gerekiyor diyorlar. Ki bunun için söylüyorlar, bu yöntemi meşru. Çünkü eğer bu yöntemi meşru görmezlerse Abbasi ve Emevi hilafetinin meşru olmayacak o zaman. Yani ilk dört halifede güç gerçi ilk halifede güç kullanıldı. Ama onu diyelim kabul etmeyelim. Güç yoktur diyelim orada da. Bilahare orada meşveret oldu diyelim. Orada seçim oldu. Velhasıl iki üç halifede güç olmasa bile İmam Ali Aleyhisselam'dan sonraki iktidarların tamamı zorla ele geçirilendir. Muaviye iktidarı zorla ele geçirdi. Yezid yine aynı şekilde Emevi hanedanlığı bu şekilde başa geçmiştir. Abbasiler yine aynı kılıçla, zorla, savaşarak insanları sindirerek, kanlar dökülerek iktidarı ele geçirmiştir. Peki bunlar meşru mu? Evet deseler gayrimeşrudur. O zaman demek ki biz şimdiye kadar yani gayrimeşru, itaati caiz olmayan imamın imametinde yaşamışız. Bütün itaatlerimiz, bütün gittiğimiz yol yanlış dememiz gerekiyor. Bunu diyemeyeceğimize göre diyelim ki bu da meşru yöntemdir. Bunlar Müslümandılar. Her ne kadar zor da kullandılar. Hatta her ne kadar bazıları zalim idi, bazıları cahil idi. Velhasıl bunlar da meşruydular. Bizim biatımız meşru imamları olmuştur. Biz bu meşru imametleri hep yaşamışız ve hep yaşamaktayız diye bir yöntemle gidiyorlar. Allah akıbetimizi hayırlı etsin. Evet. Sanıyorum ki burada duralım. ki artık Şia'nın yöntemini izah edecek Şia dedi ki gerek peygamber tarafından ve Allah tarafından tensis edilmesi bunun gerekçesi, bunun izahını burada yapacağız. Bununla inşallah bir sonraki bahsa